Ayrım 3.
Bu ruhun kadın yaşamlarını şöyle ya da böyle belirlediğini önemli derece farklılarıyla bütün kadınların alt bilincinde cinsiyetlerine bağlı olarak aynı zamanda meta oldukları duygusunun bulunduğunu fark etmişti. Bin yılların yaşam deneyleri bu bilgiyi genlere işlemiş olmalıydı. Üstelik tek yanlı değil, yalnızca kadınlarınkine değil. Kadın söz konusu olduğunda erkek bilincinde de bütün bir erkeklik söylemi almak fiili üzerine oturtulmuştu. Kendi kaçamaklarını, özürlerini düşündü. Ama küçük şeylerdi erkeklerden aldığı, sözü edilmeye değmeyecek değerde şeyler. Sevgiyle sunulmuş armağanlar belki en çok. Hırsları, açgözlülüğü olmamıştı zaten hiç. Kendisine pahalı bir şey almaya özendiğinde bu ülkede yaşayan insanların çoğunun açlık sınırında yaşadıklarını anımsayıp caydığı olurdu. Ömer buna benzer durumlarda Simde'nin gösterdiği tepkiyi gülünç bir duygusallık olarak değerlendirmişti. Bunlar günün gerçeklerine uymayan modası geçmiş salaklıklardı. Siyasi romantizmdi. Duvarlar yıkılmıştı. Yaşanan vurgun ve talan düzeninde kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyordu. Başkaları sana acımıyorken senin onlara acıman yok olman demekti. Bu ortamda ayakta kalabilmek için oyunu kurallara göre oynamak gerekiyordu. Evet, görünürde öyleydi ama hiçbir şeyin kesinliği yoktu. Her şey belirsizlikler içinde yüzüyordu ve belki de düşüncelerde, ilişkilerde ve gündelik yaşamdaki karmaşayı körükleyip büyüten de buydu. Duşa girmeden önce çırılçıplak banyo aynasının önünde bekledi. Kayıtsızca bir başkasıymış gibi kendine baktı. Artık taze sayılamayacak bu bedende şaşırtıcı bir albeni vardı. Gövdesinin yumuşak kıvrımlarına, çizgilerinin ve organlarının bu olağanüstü uyumuna pek bakmak istemiyordu son zamanlarda. Ona yalnızlık biçiminde görünen bu yapay dinginlik çok üzücüydü çünkü. Bir an sevgiliyle ilgili olmadan sevgiye bağlı tüm koşullanmaların dışında bir erkekle birlikte olabilmeyi ve özgürce haz duyabilmeyi özledi. Bu gövdenin olanaklarını biliyordu ama çoktandır unutmuş, unutmak zorunda kalmıştı. Ellerini gövdesinde dolaştırarak kalçalarını, belini, memelerini ve omuzlarını yokladı. Karnındaki doğum çatlakları ölen bebeğini anımsatıyordu ona hep. Bu bir yıkımdı. Yaşamının en acı deneyimiydi. Bunu nasıl anlatabildiğini ya da hala anlatıp anlatamamış olduğunu bilmiyordu. Evliliklerinin ikinci yılında bir kız çocuk doğurmuştu. Kalbinde bir yırtıkla doğulmuş olduğunu, onu 2 ay 18 gün sonra bu yüzden kaybettikleri zaman öğrenmişlerdi. Bu acı Ömer'le ikisini ilk günler hiç olmadıkları kadar birbirlerine yaklaştırmış ama kısa süre sonra onarılmaz biçimde aralarına girmişti. Bu ölümün hemen ardından geç fark edilen ve kötü bir ameliyatla biten bir dış gebelik yaşayınca bir daha çocuğu olmamıştı Simde'nin. Doktora gitse, uğraşıp amaç edinse olabilirdi belki. Ama Ömer'le bu konuyu hiç konuşmamışlardı bir daha. Özellikle Ömer istekli değildi. Karnına her dokunuşta doğuramayacağı çocuklar için duyduğu acı elini yakıyordu sanki. Belki bir çocuğum olsaydı daha dengeli ve mutlu bir evliliğim olurdu diye düşündü. Suyun altında Ömer'le tanıştığı kış akşamını anımsadı. Bu hoş bir anıydı. O sabah Rumeli Caddesi'ndeki mağazadan bir ayakkabı almış ama akşama yakın eve gidip denediğinde ayağına sıktığını görmüştü. Sabırsızdı. Ertesi sabahı beklemeden dükkana geri döndü. Kapatmak üzereydiler. Ayakkabının bir büyük numarası da kalmamıştı. Tezgahtar Simden'le ilgilenirken Ömer geldi. Onun sesini duyduğunda ne kadar güzel bir ses tonu var diye düşündü Simden içtenlikle. Zengin bir sesti bu. Sıcak, güçlü ve soyluydu. Bütünlük iyilik saklıyordu içinde. Vurguları gerçek ve sevinç doluydu. Yarım kalmış, eksik, olgunlaşmamış bir şey yoktu o seste. Yaşanmamış öykülerin çekiciliği, biriktirilmemiş anıların uçuculuğu, bölüşülmemiş deneyimlerin gizemi vardı. Ne kadar gençtik, nasıl da iyimserlik ve umut doluyduk diye düşündü Simden duştan çıkarken. kahve suyu kaynamıştı. Fincanını alıp mutfak masasına otururken yaşamının seslerden ve anlardan oluşup oluşmadığını düşündü. Geriye dönüp baktığında geçmiş bir film şeridi gibi geçmiyordu gözlerinin önünden çünkü. Yaşadıklarını düzenli, birbirini izleyen sahneler halinde anımsayamıyordu. Tersine kendisiyle ilgili her şey sürekliliği olmayan karma karışık resimlerden oluşuyordu. Belleğinde birikenler birbirine benzemez anlık görüntülerdi. Evet, anlar vardı. Sarsıcı, hoş ya da önemli olaylar dışında neden onda kaldıklarını bilmediği anlık resimler. Şişli'de bir avukat yazıhanesi, bir kapı zilini aralıksız çalışı, sahilde bir gece kumların üstünde uzanıp ağlaması, tren düdükleri ve avucunda kanayan kesik. Ömer'in bir eliyle bileğini tutup öteki eliyle başka bir ayakkabıyı onun ayağına geçirişi. Kar altında birlikte yürüdükleri bir sokak. Karlı sokağa taşan bir aşk ezgisi. Sonra başkaları daha yorgun eskiler. Yalnızca bir kez çıkılıp inilmiş bir merdiven. Bir kasaba sinemasının locası. Sabaha karşı iki şehir arası bir durak ve hiç tanımadığı bir adamın elleri. Bir çift mavi taşlı altın küpe. Sardunya saksılarının yanında duran kalın, kaba, saba takunyalar. Bir sedyenin hızla geride bıraktığı hastane koridorları. Cılız bir derenin kıyısındaki kahvenin önünde sıra sıra oturmuş nargile içen erkekler. Sonra duyular, dokunuşlar, çağrışımlar ve örgüsü sevmenin incecik ipliklerinden oluşmuş düşler. Gün ve geceler, sesler, görüntüler, renkler. Geçip giderken yaşananlardan kalanların tortusuydu bütün bunlar. Geçmiş denilen şey buydu. Tutkuların bulutsu anıları kalıyordu geriye. Aşkların gölgeleri, yankıları kalıyordu. Şimdi bir dönemeçteyim, dedi kendi kendine. Ama ne yapmalıyım? Bulunduğu yeri ve neden orada olduğunu tam olarak bilmiyordu. Genelde kendisi gibi bir kadın için öngörülen yaşama karşı çıkma hakkını pek az kullanmıştı o güne kadar. Hiçbir zaman bütünüyle baş kaldırma isteği duymamıştı. Belki de korkmuştu bundan. Yaşamı bildiği, gördüğü yaşam biçimlerinin kaba taslak çizgileri dışında ve bütünüyle kavrayacak güce sahip olamamıştı. Ama bugüne kadar kendisini hep boşluğa, yokluğa, başarısızlığa düşüren yaşam deneyimlerinden, yaşayamadıklarını düşünerek üzüldüklerinden, başkalarından gizlediği ya da isteyip de anlatamadığı korku, kötülük ve yenilgilerinin ağır yükünden bir ölçüde kurtulabilirmiş gibi bir umut, bir durulmuşluk vardı içinde bu sabah. Çoktandır engel olamadığı biçimde elinden kaçırdığına inandığı yaşamına, dıştan başkalarının gözleriyle yan tutmadan bakıp onu tanımlamak ve yeniden yakalayabilmek isteği duyuyordu. Başka seçimlere, renklere, hiç tanımadığı, bilmediği yaşama biçimlerine açılmak için bir başlangıç noktası olabilirdi bu. Kendisinde gizlenmiş kadınları tanımak, ortaya çıkarmak zorundaydı. Bunu yapabilecek yaş ve olgunlukta hissediyordu kendisini ve hala zamanı vardı yeniden başlamak için. Öyle miydi acaba? Bunu düşünecekti. Gidip kuma, güneşin altına yatacaktı birazdan. Kendini güneşin tatlı sıcağına bırakacaktı. Bu mevsimde kimsecikler olmazdı plajda. Gürültücü gençler, çocuk çığlıkları, arabesk büfe müziği yoktu orada. Kulakları dalgaların dinlendirici sesiyle dolacaktı yalnızca. İntihar otelleri. Düşünde mapushane işi, küçücük boncuklarla örülmüş, rengarenk, kocaman bir yılan Sara'nın baş parmağını ısırdı. İki kanlı, küçük delik, yılanın diş izleri kaldı tırnağının kıyısında. Öfkelendi, iki eliyle, olanca gücüyle boğazını sıkarak boğdu yatağın içindeki yılanı. Battaniyeyi açar açmaz, daha onu görmeden ısırığın acısını duymuştu. Gri mavi renklerin ve muşamba, alüminyum, neon ışığı soğukluğunun hakim olduğu bir otel odasındaydı. Otel Universal, Otel Columbus ya da Otel Emperyal gibi iddialı bir adı olan ama bunun dışında her şeyin sıradanın altında bulunduğu bildik otellerden birinin bildik bir odasında. Sara'nın bilmediği bir ülkede, hiç görmediği bir kentte, gerçek hayatta içeriye adımını bile atmayacağı 3. sınıf bir otel odasıydı bu. Buraya nereden, nasıl geldiğini bilmiyor ve bundan şaşkınlık da duymuyordu doğal olarak. Geç kaldığını, bir randevuyu kaçırmak üzere olduğunu biliyordu yalnızca. Tatlı bir telaş içindeydi. Birden uyandı. Derin bir acı, tüketici bir yalnızlık duydu içinde. Buna benzer yerlerde kalmıştı eskiden. Gençliğinde kendi hayatını kurmaya çalıştığı zamanlarda. Her yerde hemen hemen birbirinin aynısı olurdu bu oteller. Alüminyum doğrama pencerelerinde tozlu etekleri, pervazın kaçırdığı yağmur suyunun halka halka kurumuş izleriyle sararmış kum rengi perdeler bulunurdu. Yayları göçmüş yataklarda kurumuş aşk ve silinmiş ay başıyla intihar kanı izleri seçilirdi. Ucuz, çirkin desenli, toz ve nemle ağırlaşmış sentetik battaniyeler örterdi iyi yıkanmamış, kötü kokan çarşafları. İyi tanırdı Sara buraları. Kırık dökük komedinlerinin başına çöküp kağıtta peynir ekmek yemiş, kirli çamaşırlarını lavaboda yıkayıp sandalye arkalıklarında kurutmuştu. Kış sabahları soğuktan kas katı uyanmıştı. Yatsıyacak durumda değildi şimdi. Bir insanın sıcaklığını özlediğinde tanıdığı ama sevmediği erkeklerle seviştiği de olmuştu bu yataklarda arada bir. Karyola gıcırtıları arasında gözleri duvarda yürüyen bir hamam böceğini izleyerek. İntihar otelleriydi bunlar. İnsanın bütün umutlarını yıkan, yalnızlığı ve acıyı yoğunlaştıran, iyimserlikleri yerle bir eden otel odalarıydı. Nice aşkın, nice sevgilinin katiliydiler. Buralarda bir jilet her şeyi kolayca bitiriverirdi. Bir gece yarısı ya da artık yapılacak hiçbir şeyin kalmadığı bir kuşluk vakti. İlk kocasından ayrılıp İstanbul'a geldiğinde bu otellerden birinde kalmıştı kısa bir süre. O günlerde öyle çaresiz bir boşluk duygusu içindeydi ki düşündüğünde şimdi bile anlatılmaz bir yorgunluk çöküyordu üstüne. Kendine duyduğu inancı, güveni tümüyle yitirmişti. Benliği paramparçaydı. Ne yapacağını, nereye doğru yürümesi gerektiğini, içinde bulunduğu duruma ne kadar dayanabileceğini hiç bilmiyordu. Babasından bağlanmış yetim aylığının dışında ne parası, ne işi, ne evi, ne de uzak yakın bir akrabası vardı. Eşiğinden döndüğü ölümün ağırlığı sinmişti üzerine. Mantığının, duygularının, hayallerinin hiçbir işe yaramayacağı bir noktadaydı. Umudunu kesmediği tek şey ise fiziksel çekiciliğiydi. Gene de salt bedensel sıcaklığın, yerinde kullanılacak dokunaklı gözyaşlarının, güzel gülümsemelerin ve hoş kahkahaların ne kadar işe yarayabileceği kuşkusuna düştüğü olmuştu bazı geceler. Sara, o zamanki adıyla Halis'e pek az tanıdığı ama o günlerin çocuksu toyluğu içinde sevdiğini sandığı bir adamdan böyle bir odada nefret etmişti yıllar önce. Birlikte bir güney kentine gitmişlerdi onunla. Ucuz bir otelde, otel duygu, baş başa kalmışlardı. Yola çıkarlarken adı Azer olan bu genç öğretim üyesiyle bir gelecek umuyordu. Kadınların vazgeçemedikleri düzen tutkusundan, bir erkeğe bağlanma saplantı ve iyimserliğinden boşanmış olmasına karşın kurtulamamıştı henüz. Ama tam bir düş yıkımıydı bu serüven. Bu adamla ilgili olarak aklında kalanlar garip şeylerdi daha çok. Geldikleri sabah otele yerleşir yerleşmez bir motor tutarak kasabanın oldukça uzağındaki kayalıklara gitmişlerdi. Bütün gün denize attığı oltaların başında bekleyerek balık tutmaya çalışmıştı Azer. Balıkları ürkütmemek için hiç konuşmamışlardı. Çok sıkılmıştı Sara akşama kadar güneşin altında sessizce yatmaktan. Sonra otele dönmüşler ve o gece Azer Sara'yla seviştikten sonra takma dişlerini çıkarıp başucuna koymuş, korkunç horultularla hemen uykuya dalmıştı. Sara onun yanında yatarken kendi dudaklarının, ellerinin yalnızlığına, gövdesinin kullanılmayan olanaklarına, yararsızlığına, varlığının böyle bir kayıtsızlıkla duyarsızlaştırılmış oluşuna acımıştı. Sevişmeyi bilmeyen bu adamın kocaman bir cinsel organı vardı ve anal seksi yeğliyordu. Çok acı duymuştu Sara. İkinci günde balık tutamamakla geçmiş gece otelin lokantasında balık ısmarlamışlardı. Onun birdenbire değişen tavrında, kendisine bir fahişeymiş gibi davranmaya başlamasından çok rahatsız olmuştu Sara. İştaha kaçmış, balığını yiyememişti. "Hadi enayilik etme," demişti Azer. "Bu porsiyon kaç lira biliyor musun?" Tabağını itip masadan kalkmıştı Sara. Çantasını toplayıp tek başına ayrılmıştı otelden o gece. 30 yıl önceydi bu olay. O adamı bir daha görmemiş, bu rezil öyküyü kimseye anlatmamıştı. Zaten yaşadıklarının pek azını anlatabilmişti en yakınlarına bile. Anlatabileceklerinin yaşadıkları kadar acı olmayacağını, tersine gülünç olacağını biliyordu çünkü. Zamanla erkeklere karşı kırgınlığını yitirmiş, epey pekleştirmişti yüreğini ama gene de kötülük ve çirkinlikleri anımsarken yaşadığı andakinden daha büyük bir üzüntü duyuyordu her seferinde. Neyse, ne olursa olsun önüne dikilen dağları aşmıştı sonunda. Aklıyla, güzelliğiyle kendini yeniden var etmişti. Şimdi bunca yıl sonra yalnızca düşlerinde görüyordu bu tiksindirici otel odalarını. Bunaldığı zamanlar boşluk duygusunun iç sıkıcı yüzüyle karşılaştığında. Yatağında döndü, komedinin üstünde ışıklı saate baktı. 4'e geliyordu. Ancak 2 saat uyuyabilmişti demek. Doğruldu, yere kaymış yatak örtüsünü üstüne çekti. Örtünün altından çıkan kolları yeşildi. Holdeki gece lambasının yeşil aydınlığı daracık tavanda dinlenip yatağının üzerine süzülüyor, odayı bulanık, puslu bir ışığa boğuyordu. Esintinin aralık pencereden içeri taşıdığı deniz kokusu odadaki alkol kokusunu bastırmaya yetmiyordu. Son aylarda akşam üzerinden başlıyordu içmeye ve uyuyana kadar ara vermeden sürdürüyordu. Tükettiği alkol kafasındaki uyku direncini kırmaya pek az yardım ediyordu gene de. Gövdesi parmak uçları uyuşuyor, az çok uyukluyordu belki ama bilinci çok önemli bir durum varmış, ertelemeyecek bir yığın iş onu bekliyormuş gibi uyanık kalmayı sürdürüyordu. Bir dalganın önünde yeni oluşumların başındaydı ve uyuyamadıkça daha duyarlı, daha çılgın oluyordu. Çoğu kez ilaç almayı da deniyor, birkaç saat kendinden kopup sızıyordu. Ama doğal bir uykunun vereceği rahatlık, neşe, dinginlik yoktu bu zoraki uykularda. Uzanıp sigara paketini çakmağına aldı başucundan. Bir sigara yakıp dumanı güçsüzlükle üfledi. Uyku düzeneği kendiliğinden boşalmıştı. Geri sarmayı başaramıyordu. Uykusu gecenin bir yerinde bırakıp gidiyordu onu. Düşmanla boğuşmak boşunaydı. Uykusuzlukla didişmemeyi, inatlaşmamayı, onu büsbütün sinirlendirip azdırmamayı deniyordu son zamanlarda. Çünkü ne kadar karşı koyarsa o kadar yeniliyordu. Tanıdıktı, çok tanıdıktı uykusuzluk ona. Yaşamanın değişik dönemlerinde daha önceleri de tutulmuştu. Düş kırıklıkları, yıkımlar, ölümler, ayrılıklar, büyük korkular yaşamış, uykusuzlukları bazen günler, bazen haftalar, aylar sürmüştü. Ne var ki geceyle gündüz, uykuyla uyanıklık arasında bu kadar yoğun, kesintisiz gidip geldiğini anımsamıyordu. Yattığı ya da oturduğu yerde gözü açık ya da kapalı oradan oraya geziyor, artık ne olduğunu bile anımsayamadığı bir şeyi arıyordu. Adımlarını sakınıp yoklayarak upuzun, karanlık sokaklarda yürüyordu körlükle. Geçmişe ya da geleceğe doğru bitmez tükenmez yolculuklara çıktığı onulmaz bir dalgınlık içinde yaşamaktaydı nicedir. Bu amaçsız yolculuklardan ve bilmediği yerlerde dolaşmaktan yorulmuştu. Bölük pörçük uykuları köpek ulumalarından, kısa unutma boşluklarından ve ürkütücü düşlerden oluşmaktaydı. Belediye otobüslerine ayakkabısız ya da donsuz binmekten, bütün kapıların önünde anahtarsız kalmaktan, para çantasını her seferinde evde unutmaktan, toprağa basarken uçmaya, deniz üstünde yürümeye, gökyüzünde yüzmeye çalışıp durmaktan bıkmıştı çoktandır. Asansörlerde mahsur kalmaktan, tutuklanıp taş zindanlara atılmaktan, katiller, hırsızlar ve ırz düşmanlarıyla boğuşmaktan, onlara sopa, bıçak sallamaktan usanmıştı. Penisine çıngırak takmış bir teşhirci bile karışmıştı düşüne. Yabancı bir kentin sokaklarında uzun uzun kovalamıştı bu adam Sara'yı. hayatta kalıp da kullandığı arabayla ölümcül kazalar geçirmekten, bindiği uçaklarla yere çakılmaktan, her türlü kaza, kötülük, kasıt ve lanetten kurtulma umudu besleyebilir miydi? Peki ama kendi kendisiyle alıp veremediği neydi? Bu düşman dünyanın mantık çizgisi neredeydi? Yarım kalmış düşünü anımsamaya çalıştı. Yeniden uyumak, düşünü kaldığı yerden sürdürmek isterdi uyandığında çoğu kez. Yarı uyur, yarı uyanık sonunu getirmeye, tamamlamaya çalışırdı kendince. Aslında başı sonu belli olmayan düşlerini. Gözlerini yumup gri mavi muşambamsı otel odasına geri döndü. Odanın ortasında şaşkın neyi beklediğini anımsamaya çalışarak öylece dikiliyordu işte. Geceydi. Açık camdan yaz gecesinin hafif yatıştırıcı serinliği doluyordu içeriye. Ah evet, birden anımsıyordu. Acele hazırlanması gerekiyordu. Enver'le buluşacaklardı. Nasıl da unutmuştu. Nasıl olmuş da bir an için bile olsa aklından çıkarabilmişti bunu. 8 yıllık bir ayrılıktan sonra bütün halleri ve görüntüleriyle çok özlemişti onu. Sevdiği, yıllarca tutkuyla yüzüne baktığı adamın varlık çizgileri netliğini epeyce yitirmişti. Ama gülüşünden, bakışından, yürüyüşünden, kısaca onun bütünlüğünden kalan izlenimler gözünün önündeydi hala. Onunla bölüştüğü yılların rengi, sınırları ve ruhu yerli yerindeydi. Enver'le nerede bulaşacaklarını bilmiyordu henüz. Tozlu komedinin üstündeki eski model kara otel telefonuna bakıyordu kaygıyla. Onu arayıp buluşacakları yeri bildirecekti Enver. Belki o gelecekti, belki de hemen çık gel hadi diyecekti. Filan yerde, sakın gecikme. Çıkmaya hazır olmalıydı bu yüzden. Koşup sarı bir giysi çıkardı valizinden. Ama sarı ayrılık rengidir diye düşündü hemen. Yeşil giyeyim. Tabii bu sırada ayaklarına ilişti gözü. Çıplaktılar. Ayakkabılarını aradı, bulamadı. Duvar dibindeki somyanın altına derme çatma tahta dolaba baktı. Yoktu. Belki de yalın ayak gelmişti buraya. Koridora açılan kapının önüne göz attı. Orada kirli paspasın üstünde kalın topuklu, kara, tapon bir çift ayakkabı duruyordu. Alıp denedi. Ama onun değildi bunlar. En az 2 numara büyüktüler ayağına çünkü. Enver'le buluşmayı ne zaman düşlese kesinlikle bir terslik çıkardı böyle zaten. Telaşlandı. Çok güzel olmalıydı bu gece. Hiç değişmemiş olduğunu görmeliydi sevgilisi.